Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 28 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 30 Nisan 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, fırsatlar ayı Ramazan, Fars Körfezi Milli Günü ve Allah'a Yakarışlar adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi tüm Filistin'in direniş sahnesine dönüştüğünü söyledi. Nasrullah, herhangi bir İsrail saldırısına derhal karşılık vereceğiz dedi. Selfit'te düzenlenen bir eylemde işgal güvenlik güçlerinden bir bekçi öldürüldü. Amiral İrani, İran Silahlı Kuvvetleri gücünün zirvesinde dedi. İran ve Rusya arasında taşımacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Alman Büyükelçi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çin'den Amerika ve NATO'ya sert tepki geldi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, tüm Filistin'in direniş alanına dönüştüğünü ve Siyonist düşman ile tüm uzlaşma planlarının reddedildiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün İran milletinin Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katılımıyla destan yarattığını belirterek, Kudüs gününde halkın katılımı destansıydı, bu halk hareketi büyüktür, halkın görkemli katılımı siyasi bir hareket ve Kudüs'ün savunmasıdır dedi. Filistin halkının direnişine atıfta bulunan Ayetullah Hamenei, Filistin halkı zalimler karşısında eşsiz bir cesaretle durduğunu ve duracağını her geçen gün daha fazla gösteriyor. Filistinli gençler fedakarca operasyonlarıyla Filistin'in savunma kalkanı olmuş ve farklı bir geleceğin habercisi olmuştur ifadesini kullandı. Filistin'de yeni denklemlerin belirtilerine değinen Ayetullah Hamenei, bugün Filistin'de ve tüm Batı Asya'da Siyonistlerin yenilmez ordusunun yerini yenilmez irade almıştır ve cani ordu saldırgan oluşumunu savunmaya dönüştürmek zorunda kalmıştır ifadelerinde bulundu. Batı Asya bölgesi son yıllarda direnişin oluşmasını bu bölgenin en kutsanmış olayı olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, Direniş Lübnan'ın işgal altındaki bölgelerini Siyonistlerin pisliğinden temizledi, Irak'ı Amerika ve IŞİD'den kurtardı ve Amerika planlarına karşı Suriyeli savunuculara yardım etti. Direniş uluslararası terörizmle mücadele etmekte ve kendilerine dayatılan savaşta dirençli Yemen halkına yardım etmektedir ifadelerinde bulundu.
İran İslam Tebligat Koordinasyon Konseyi İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı Siyonist rejimi sevenlerinin Erbil üstünden başka bir kaderinin olmadığını söyledi. General Ramazan Şerif dün Cuma günü İran'ın kuzeyinde Gilan eyaletinin merkezi Reş kentinde Kudüs gününde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Erbil'de İran aleyhindeki Siyonist üssün füze saldırısından sonraki durumu gördünüz. Zira Amerika bile bu üsse hiçbir irtibatlarının olmadığını duyurmak zorunda kaldılar. Çünkü onlara karşı güçlü, kararlı ve motive edilmiş bir yetenek olduğunu biliyorlar dedi. General Şerif, Erbil üstüne düzenlenen füze saldırısının mesajı İran'ın her türlü tehdide karşı koyma iradesini ifade etmiş ve Siyonistleri seven herkese Erbil üssüyle aynı kaderi paylaşacağına dair gizli bir mesaj verilmiştir, dedi. General Şerif, Yemen'in vahşi işgalinin 8. yıl dönümüne eşiğinde Suudi koalisyonunun yenilgiye uğradığını da belirterek, bugün Yemen'e kahraman halkına Filistin'e destek için yürüdüğünü gördünüz. Bu da direnç cephesinin zaferi anlamına geliyor. Ve İslam devrimi düşüncesinin zaferi, İmam Khomeini'nin ve İslam devriminin aziz liderinin derin ve geniş çaplı manevi söylemine sahiptir, dedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, bu ülkedeki seçimler bizi herhangi bir İsrail saldırısına tepki vermekten alıkoymaz ve herhangi bir İsrail saldırısına derhal karşılık veririz, dedi. El Menar'a göre Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Cuma günü Dünya Kudüs Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, Lübnan direnişinin hazırlığını zirvesinde olduğunu belirterek, Siyonist İsrail tarafından en ufak bir hatanın yapılması durumunda düşman hızlı ve doğrudan bir tepkiyle karşı karşıya kalacaktır, dedi. Filistin'i unutmayacağız diyen Nasrullah, Filistin meselesi dinimizin, inancımızın ve onurumuzun bir parçasıdır, dedi. Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi sürecine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Nasrullah, bugünlerde tanık olduğumuz en büyük ikiyüzlülüğü, Fars Körfezi ülkelerinin Siyonist İsrail ile ilişkilerinin Filistin halkına hizmet olarak görmesidir, dedi. Bir gün Kudüs'te namaz kılacağız diyen Nasrullah, Siyonistleri ve düşmanların bugünü çok uzakta gördüğünü ama bizler için çok yakın olduğunu söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca İslam İnkılabı rehberinin Kudüs'le ilgili dünkü açıklamasına atıfta bulunarak, bunun Filistin'i ve bölgedeki direniş hareketlerini desteklemeye ciddi ve kesin bir bağlılık gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedrettin El-Husi dün gece yaptığı açıklamada, Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmek için acele edenler yakında pişman olacak ve kaybedecekler, dedi. El-Husi, Dünya Kudüs Günü'nün İslam dünyasında geniş çapta ihya edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, İsrail düşmanıyla ittifak kuranlar İslam'ın açık ilkelerine sırt çeviriyorlar. Zira Allah Kur'an'da düşmana karşı bir plan çizmiştir, dedi. Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri ayrıca şöyle dedi. Siyonist düşmana kolaylıklar sağlayan ve onlara ülkesini açanlara Siyonist düşman, onlara sağmal inek gözüyle bakıyor. El-Husi ayrıca Perşembe gecesi Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada İmam Khomeini'yi Dünya Kudüs Günü olarak adlandırmakta Müslümanlara Filistin'e karşı görev ve mesuliyetlerini hatırlatmayı amaçladığını belirtti.
Dün Londra sokaklarında Siyonizm karşıtı Natura Carta hareketinden Ortodoks Yahudi hahamlar Filistin bayrağı sallayarak Dünya Kudüs Günü'nü kutlamak için destek oldular. İrna'ya göre katılımcılar çevresinde İsrail karşıtı sloganlar ve Filistin bayrağı bulunan açık bir otobüse binerek turistik yerler ve hükümet binaları da dahil olmak üzere şehrin çeşitli yerlerinden geçerek Kutsal Kudüs'ün ve Filistinlilerin özgürleştirilmesine desteklerini ifade ettiler. Siyonizm karşıtı Yahudi hahamlar, İsrail'e ölüm, yaşasın Filistin, Kudüs günü, Filistin halkına destek günüdür sloganları atarak Filistin işgaline son verilmesi çağrısına bulundular. Yahudi hahamlar İngiliz Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçen otobüste İsrail'e yaptırım diye bağırarak Filistin bayrağını salladı. Protesto Londra'daki yıllık Kudüs günü yürüyüşünü koordine eden İngiliz İslami İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlendi. İğneye konuşan İsrail karşıtı Natura Karta Hareketi üyesi Ortodoks Yahudi haham Aaron Cohen, Yahudiliğin doğru bakışı Siyonizm adlandırılan şeye tamamen karşıdır. Siyonizm bir milliyetçi hareket olarak 100 yıl önce ortaya çıktı ve Yahudi dininin öğretilerine aykırıdır değerlendirmesinde bulundu. Siyonizmi facia ve kan akıtmakla nedeni olarak tanımlayan Yahudi haham, bu hareketin oluştuğu günden beri facialar peş peşe yaşanmaktadır. Gerçek Yahudilik, Filistin halkının kendi topraklarına egemen olmasını ve ona hüküm sürmelerini savunuyor diye belirtti. Geçen pazar günü Londra'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde yüzlerce oruç tutan Müslüman, din adamı, sivil toplum aktivisti, insan hakları ve savaş karşıtı grupların yanı sıra Siyonist karşıtı Yahudi ve Hristiyan eylemciler de katıldı.
Bilgisayar korsanlarının dün kutlanan Uluslararası Kudüs Günü öncesinde Siyonist İsrail'de iki radyo istasyonunu hackledildiği belirtildi. Siyonist rejim radyolarından 100 FM ve radyo Liv Hamedyan'ın internet siteleri Kudüs gününden bir gün önce hackerlar tarafından çökertildi. YNET'e göre her iki radyonun web siteleri de Kurtarıcı Bilgisayar Korsanları adlı bir grup tarafından hacklendi. Radyo Liv Hamedyan web sitesinde hackerlar canlı video yayını kaldırırken 100 FM web sitesinde canlı video yayının yerine Filistin yanlısı propaganda aldı. Marive göre Siyonist İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Kudüs gününde olası siber saldırılarına karşı uyarıda bulundu. İbranice medyası da Kurtarıcı Bilgisayar Korsanları adlı bir grup tarafından Siyonist rejim radyo ağlarının hacklendiğini bildirdi.
Dün gece geç saatlerde Batı Şeria'da Selfit vilayetinde Filistinlilerin arazileri üzerine kurulu Ariel Siyonist Yahudi yerleşim merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde işgal rejiminin güvenlik güçlerine mensup bir bekçi öldürüldü. Ellerinde makineli tüfekler bulunan Filistinli gençler, adı geçen Siyonist yerleşim merkezi yakınında işgal rejiminin güvenlik teşkilatına bağlı bekçi olarak görev yapan şahsa yaklaşarak üzerine ateş etmeyi ve ardından da herhangi bir sorun yaşamaksızın olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Olayla ilgili video görüntülerinde iki direnişçinin bir jiple Ariel Siyonist yerleşim merkezinin girişinde görev yapan söz konusu güvenlik görevlisine yaklaştığı ve sıfır noktadan üzerine ateş ettikleri, bekçiyi hemen orada öldürdükleri, ardından da kaçtıkları görülüyor. Olaydan sonra işgal güçleri eylemi gerçekleştiren direnişçileri yakalamak için bölgede geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün İran'da, dünyada ve hatta bölgede yaşananlar İran Silahlı Kuvvetleri'nin farklı bölgelerdeki gücünün göstergesidir, dedi. Tuğamiral Şehram İrani, bugün silahlı kuvvetler Kur'an'a, velayet-i fakih ilkesine ve devrimin dini liderinin çok akıllı ve cesur emrine dayanarak bölgeye ve dünyaya güvenlik getirebilir. Şehram İrani, Dünya Kudüs Günü'ne atıfta bulunarak Uluslararası Kudüs Günü, dünya Müslümanlarının mazlum ve mağdur Filistin milletini destek için birlik ve dayanışma günüdür, dedi. Amiral İrani, Dünya Kudüs Günü'nün Müslümanlar için önemli bir gün olduğunu ve düşmanların bu önemli günün önemini kendilerine de kabul ettiklerini belirterek, Müslümanların birliği ile Filistin ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak. Bu Allah'ın iradesi ve dünya Müslümanlarının çabalarıyla elde edileceği ilahi bir vaattir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, İran komşuluk politikasını vurgulayarak Fars Körfezi'nin bölge için güvenli bir liman ve bölge halkları arasında barış, dostluk ve bir arada yaşama sembolü olmasını umuyor, dedi. Bugün Portekizli sömürgecilerin 1622'de İran'ın güney sularından kovulmasının yıl dönümü olarak Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırıldı. İrna'ya göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi'nin Milli Günü münasebetiyle yayınladığı bildirde şu cümleye yer verdi. Fars Körfezi bölgenin çalkantılı tarihi boyunca bu kadim medeniyet inşa eden su kuşağı her zaman tüm dillerde ve sürekli olarak Fars Körfezi ve dünyadaki diğer dillerdeki karşılıkları ile süslenmiştir. Bildirdi ayrıca şöyle denildi. Milattan önce 1000 yıldan bu yana Fars Körfezi veya Fars Denizi'nin eski adı kitaplarda, seyahatnamelerde, belgelerde, haritalarda, tarihi araştırmalarda ve çok sayıda uluslararası belgede tarihçiler ve araştırmacılar tarafından farklı dillerde, otantik Arapça ve İslami kaynaklarda her zaman anılmış, belirtilmiş ve vurgulanmıştır. Bildirdi İran İslam Cumhuriyeti hükümeti komşuluk politikasına vurgu yaparak bu su bölgesinin bölgede güvenlik ve istikrarın garantisi ve bölge halkları arasında barış, dostluk ve bir arada yaşama sembolü olmasını ve diğerlerinin de onu barışına ve güvenliğine saygı duymasını umuyor denildi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ve Rusya Ulaştırma Bakanı Moskova'da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği konusunda kapsamlı bir anlaşma imzaladılar. Moskova'da bulunan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Rusya Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmenin sonunda İran ve Rusya arasında kapsamlı bir demiryolu işbirliği anlaşması imzaladı. Rüstem Kasımi bu anlaşmanın imzalanması kulisinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran komşularıyla işbirliğini geliştirmeye ve genişletmeye önem veriyor. Rusya Ulaştırma Bakanı da Kuzey-Güney Demiryolu Koridoru'nun Rusya, İran ve Orta Asya ve Kafkaslar arasında işbirliğini genişletmenin temeli olabileceğini ve bu devasa projenin hayata geçirmesi için bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.
İran Gümrük Genel Müdür Yardımcısı Furud Askeri, İran'ın ticaret dengesi yeni hicri şemsi yılla birlikte ihracatın ithalata kıyasla daha yüksek değerde olduğunu, zira dengenin 875 milyon dolar pozitif olduğunu söyledi.
İran'ın Ukrayna Büyükelçisi Menüçer Muradi, mevcut savaşın Ukrayna halkına dayatıldığını, bunu büyük güçler arasındaki yıkıcı bir rekabetin sonucu olarak nitelendirdiğini kaydetti. İran'ın Ukrayna Büyükelçisi Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda Ukrayna halkı üst düzey bir küresel rekabetin kurbanı oldu. Ne yazık ki bu güçler mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı feda ederek çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyorlar dedi. Muradi, İran Büyükelçiliği'nin Kiev'deki faaliyetlerine nispeten sakin bir şekilde devam eden ilk büyükelçiliklerden biri olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada bir Buk M1 hava savunma sistemini ve yine Ukrayna'nın Mi-24 helikopterini hedef aldığını duyurdu. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus kuvvetleri ayrıca bir yakıt deposu dahil olmak üzere 38 Ukrayna askeri hedefini yüksek hassasiyetli füzelerle hedef aldı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın kendisine suikast düzenlemeye veya tutuklamaya çalıştığını iddia etti. Zelenski'nin bu iddiası çeşitli Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın başlamasına bu yana Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatları sağladığı bir zamanda yapılıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala davası ile ilgili Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı tarafından çağrıldı.
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bloomberg'in 2018 yılında yaptığı bir haberde bankalara yönelik İtibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada Bloomberg muhabiri sanıklar Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç beraat etti.
Türk birlikleri Kuzey Suriye'de saldırılarını sürdürürken 7 PKK-YPG'linin öldürdüğünü bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonu kesintisiz devam edeceğini yineledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı NATO'yu Avrupa'yı karıştırmak ve Asya Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemekle suçladı. Çin Dışişleri Bakanı Amerika'nın Ukrayna'da barışı tesis etmekte ilgilenmediğini, onun yerine krizin daha da sürmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.
Ve İngiliz medyasından Financial Times, Cuma günü Kuzey Kore'nin Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak 2017'den bu yana ilk nükleer denemesine hazırlandığını iddia etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'ne sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Dünya Kudüs Günü'nün Filistinli canlı tutma girişimi olmasıyla ilgili. Dün 29 Nisan Cuma günü Dünya Kudüs Günü'ydü. Bu bağlamda İran'da ve bölge ülkelerinde görkemli törenler ve yürüyüşler düzenlendi. İran İslam Devrimi'nin zaferinden 6 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni, mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan etti. Bu girişimin temel amacı Filistin meselesini İslam dünyasında canlı tutmaktı. Ama asıl önemli olan soru Kudüs Günü'nü, Filistin meselesine nasıl yardımcı olması ve yaşatması sorusudur. Her şeyden önce İmam Hümeyni Kudüs Günü girişimini gündeme getirdiğinde İslam ülkeleri arasında Filistin konusunda bir tür umutsuzluk ve çaresizlik yaşanıyordu. Çünkü Arap ülkeleri işgalci rejimi karşı savaşta defalarca mağlup olmuş ve batılı güçler de Siyonist rejimi sonuna kadar destekliyorlardı. Dünya Kudüs Günü'nün açıklanması girişimi Filistin'e destek konusunu milletler düzeni çıkardı ve bu konuda halk direnişi oluşturdu. Farklı ülke halkları, hatta Müslüman olmayan ülkeler bile Filistin ile dayanışmalarını ilan ettiler ve Filistinliler Kudüs'ü Siyonist işgalden kurtarmak için seferber oldular. Böylece Filistin sorunu yeniden canlandırıldı ve hala canlı tutulmaktadır. Bu arada bazı Arap ülkelerinin uzlaşması ve Siyonist rejimle beraber hareket ederek medya bağlamında bile Filistin meselesini marjinalleştirme ve küçük bir mesele haline getirmeleri başarısız olmuştur. Bu bağlamda Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale 28 Nisan günü şunları söyledi. Filistin halkının direnişi ve Lübnan direnişinin hazırlığı ve İran'ın devrimci söylemi bize galebe çalacağımıza dair güvence verdi. Kazanacağımızı biliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti hakkı, Filistin'i ve Kudüs'ü desteklemek açısından uluslararası yolun tam tersi yönünde ilerliyor.
İkinci mesele İslam devriminin zaferinden sonra Filistin'i desteklemek ve işgalci Siyonist rejime karşı savaşmak için Filistin'i olan ve olmayan halk örgütleri kuruldu. Filistin İslami Cihat, Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan Hizbullah bu örgütler arasındadır. Aslında bu kuruluşlar Kudüs girişiminin getirileridir. Bu örgütler halkın desteğiyle kurulmuş ve güçlerini halk desteğine dayandırmışlardır. Bu düşünce direnişin halk tabanında yayılmasına sebep oldu ve bugün halk tabanlı güvenlik ise istikbar karşıtı ve anti-Siyonist doğasıyla beraber diğer ülkelere de yayılmıştır. Direniş düşüncesinin diğer ülkelere yayılması, Filistinlerin işgalci rejimin cinayetleriyle yüzleşme kararlılığını arttırarak onlara bu rejime karşı zafer ve topraklarının kurtarılması umudu verdiği gibi Mescid-i Aksa'nın da korunmasını sağlamıştır. Üçüncü mesele Kudüs girişiminin doğasında güçlenmenin olmasıdır. Nitekim Filistin davasını güçlenmeden canlı tutmak temelde imkansızdır. Filistin'e yönelik baskıları ve işgalci rejimin Kudüs'teki cinayetlerini teşhir edecek destek ve halk hareketlerinin yanı sıra Siyonist rejime karşı mücadelenin de temellerinin atılması gerekiyordu. Başka bir ifadeyle Filistin'i savunma yolunun diğer ülkelerin mücadelesini ummak değil bizzat kendilerini güçlendirmek olduğu fikri Filistinlere aşıladı. Çeşitli Filistinli gruplar askeri kolları ve güçlerini oluşturarak güçlenmeye başladı. Buna göre Filistinler yavaş yavaş taşla savaşmaktan füzeler ve İHA'larla savaşmaya geçtiler. Bu güçlenme aynı zamanda Siyonist rejimin zayıflıklarını da ortaya çıkardı ve Filistin'in zaferi için umutları arttırdı. Bu sonuç İmam Hümeyni'nin kutsal Ramazan ayının son Cuma gününü Kudüs günü olarak adlandırma konusundaki stratejik girişimiyle uyumludur.
Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Orta Asya'da renkli devrimler hususundaki uyarılar hakkında. Amerika'nın başını çektiği batılı devletlerin Ukrayna'yı Rusya ile savaşmaya teşvik ederek kışkırttığı bir sırada, Batı dünyası Pekin yönetimi için Orta Asya ve Çin içinde de bazı sorunlar oluşturmaya çalışıyor. Bu hususta Çin Savunma Bakanı Wang Yi, Kazakistan başkenti Nur-Sultan'da yaptığı konuşmada, Orta Asya ülkelerinin büyük güçlerin müdahalelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Çin Savunma Bakanı, Kazakistan başkenti Nur-Sultan'a yaptığı son ziyaretinde, Pekin'in Kazakistan'daki dış müdahalelere karşı olduğunu, genel olarak Orta Asya ülkelerinde halk itirazları ve protestoları kılığındaki renkli devrimler hususunda ciddi uyarılarda bulunduğunu belirtti. Çin Savunma Bakanı ayrıca Kazakistan makamlarına ülkesinin kesin bir şekilde Kazakistan halkının renkli devrimlere yönlendirmek isteyen yabancı güçlere karşı olduğu güvencesini verdi ve bu ülkeyi milli güvenliğini ve sosyal istikrarını korumakta destekleyeceğini belirtti. Pekin yönetiminin bu üst düzey hükümeti makamı aynı zamanda Nur-Sultan hükümeti yetkililerine büyük güçlerin Orta Asya'ya yönelik müdahalelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı ve bu güçlerin bölgede özellikle de Kazakistan'da güvenlik düzeni bozmak istediklerini belirtti. Çin Savunma Bakanı'nın sözleri Kazakistan'daki geniş çaplı halk protestolarından yaklaşık 3 ay sonra geldi. Kazaklar 2 Ocak'tan itibaren 20 şehirde artan yakıt fiyatları protesto etmek için hükümet karşıtı protestolar düzenlediler. Başlangıçta yalnızca artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için başlayan protestolar kısa süre sonra ülkenin diğer şehirlerinde diğer Orta Asya cumhuriyetlerinden bir dizi aşırı güçlerinde ülkeye girmesiyle tırmandı. Bu sürecin devamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev özellikle Amerika ve İngiltere olmak üzere yabancı müdahalelerin rolünü ifşa etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı çoğu Kazak vatandaşı olmayan ve gözaltına alınan protestocuların bir dizi kaoslara karışmasını bazı batılı ülkelerin protestolara müdahalesinin göstergesi olduğunu belirtti. Bu bağlamda Nur-Sultan hükümeti yetkilileri başta Kırgızistan, Özbekistan ve hatta Afganistan olmak üzere bölgedeki çeşitli ülkelere mensup vatandaşların Kazak protestocuları arasında tutuklanmasını da vurguladı. Bu arka plana dayanarak Çin Savunma Bakanı Kazakistan ziyaretinde batılı hükümetlerin Orta Asya hükümetlerini değiştirme ve bölgedeki bağımlı devletleri atamadaki rolünü açıklamaya çalıştı. Batılı devletlerin Orta Asya Cumhuriyetlerini Çin ve Rusya ile ilişkilerini darbe vurmak için bölge ülkelerinde renkli devrimler yaşatmaya çalıştıkları gözden kaçırılmamalı. Bu nedenle Çin Savunma Bakanı Kazakistan'a yaptığı son ziyarette Nur-Sultan yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Amerika'nın niyetleriyle ilgili ifşaatlara atıfta bulundu. Pekin hükümet yetkilisine göre bu yıl Ocak ayında Kazakistan'daki protestolar sırasında Kazakistan halkının protestolarının arkasına aşırılık, terörizm ve ayrıcılıktan oluşan 3 şeytani plan saklanmıştı. Aslında aşırıcılık, terörizm ve ayrılıkçılık Beyaz Saray ve onun Orta Asya'daki destekçilerinin 3 koludur. Bölgenin bağımsız hükümetleri dikkatli ve uyanık olmasa bu 3 şeytani plan kısa vadede Orta Asya Cumhuriyetlerinin hükümetlerini devirebilir. Başka bir ifadeyle bu şeytani planlar ve güçler Orta Asya Cumhuriyetlerinden herhangi birini istikrarsızlaştırma gücüne sahiptir. Özellikle bu ülkeler Çin ve Rusya'nın ekonomik projelerine katılarak uluslarının ekonomik ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Bazı ifşaatlar Amerikan hükümetinin Orta Asya ve komşu Rus cumhuriyetlerindeki gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için hala askeri ve mali olarak çalıştığını gösteriyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1401 İran'da, Hicri Kameri 28 Ramazan 1443 ve 30 Nisan 2022 Cumartesi. İran takviminde Hicri Şems'i 10 Ordubehş günü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın sebebi bazı devletlerin Fars Körfezi'nin tarihi adını değiştirme çabalarına karşı koymaktır. Fars Körfezi dünyanın en büyük 3. körfezi sayılıyor. Fars Körfezi'nde zengin petrol ve gaz kaynaklarından bulunmasından ötürü bu su güzergahı uluslararası alanda önemli stratejik bir öneme haizdir. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi, İran milletinin tarihi ve kültürel kimliğinin hedef alınmasını göz önüne alırken, Portekizlilerin Hümrüz Boğazı'ndan çıkarılmalarına yıl dönümünde 10 Ordubehş gününü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırmıştır. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1361'de Büyük Betülmukaddes Operasyonu İran'ın güneyindeki bölgelerin büyük çoğunluğunun Bağızçı Irak rejiminin işgalinden kurtarılması hedefiyle başladı. Bu operasyon neticesinde İranlı gençlerin işgalci Bağızçı rejime gelenek direniş sembolü stratejik Hürremşehir kentine kurtardı. Bu operasyonda Irak'ın Bağızçı rejimi ağır hezimete uğradı. Bu operasyon Irak'ın İran'a açtığı 8 yıllık zorunlu savaş döneminde yeni sayfanın açılmasına neden oldu. Kırk iki yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1359'da İran'ın Londra'daki Büyükelçiliği İslam Cumhuriyeti'nin yeni kurulmuş düzenine muhalif olanlar tarafından işgal edildi. Amerika'nın İran'daki casusluk cübası olan Büyükelçiliğindeki rehinelerin İmam Hümeyni çizgisindeki öğrencilerin elinden kurtulması için askeri saldırısının hezimete uğraması ve Tabes Çölü hadisesinden 5 gün sonra 5 silahlı kişi İran'ın Londra'daki Büyükelçiliğini işgal ettiler ve buradaki 20 İranlı çalışanı rehine aldılar. Onlar İran'ın Amerikalı rehinelileri serbest bırakması halinde rehin alınmış diplomatları serbest bırakacaklarını ileri sürdüler. İran hükümeti onların taleplerinden hiçbirisini kabul etmedi ta ki teröristler isteklerine ulaşmaktan umutsuz olmaları ardından İran'ın Londra'daki büyükelçiliğini patladılar ve oradaki iki kişiyi de şehit ettiler. Kırk üç yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1358'de İran'la Mısır arasındaki siyasi ilişkiler kesildi. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın Soğuk İrimci İsrail rejimiyle Camp David anlaşmasını imzalayarak Filistin milletinin ülkülere ve İslam dünyasına darbe indirmesinden dolayı rahmetli İmam Hümeyni bugün İran'la Mısır arasındaki ilişkilerin kesilmesi emrini verdi. Enver Sadat bu Şom anlaşmayı da imzalamaktan dolayı askeri geçit töreni sırasında Halid İstanbuli tarafından infaz edildi. Elli iki yıl önce bugün Hicri Şems'i takvimle 10 Ordubehş 1349'da İranlı ünlü çağdaş şair, yazar ve ressam Üstad İsmail Aşşiyani hayata gözlerini yumdu. Üstad İsmail Aşşiyani ilkokul eğitimine ve ayrıca Darülfünun Yüksekokulu'nda İranlı ünlü ressam ve sanatçı Kemalul Mulk nezdinde geçirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Fırsatların Ayı Ramazan isimli dizi programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bırak da oruç tutmanın hikmeti anlatılsın. Bırak yine söylensin, yine dinlensin. Oruç, sabır ve nefse hakimiyeti üretir. Senin şeytanını senden kaçırır. Kim sabrı imanının sütunu ise, şeytanın sırtı ondan yamulur.
Ya Hannan, ya Mennan,
ya Hannan, ya Mennan.
Deyyan ya Burhan,
ya Deyyan ya Burhan, ya Sultan ya Rıdvan, ya Gufran ya Subhan, ya Sultan ya Rıdvan, ya Gufran.
Evet, rivayetlere göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'a şöyle buyurmuştur. Ey Cabir, bu ay Ramazan ayıdır. Kim bu ayda gündüzleri oruç tutar ve gecesinin bir bölümünü ibadet eder, karnını ve şehvetini haramdan sakındırır ve dilini korursa günahlarından çıkar. Tıpkı Ramazan ayından çıktığı gibi. Cabir arz eder. Ya Resulallah, bu anlattığı ne güzel bir hadistir. Allah Resulü şöyle buyurur. Ey Cabir, şu saydığım şartlar ne de zor şartlardır.
Gerçekte günah insanı kemale ermek, gelişmek ve hidayete nail olmaktan alıkoyar ve yanlış yola saptırır. Allah'ın birçok iyi kulu ve Müslümanlar genelde büyük günahları işlemekten kaçınır. Fakat masum olmadıkları için bazen küçük günahları işleyebilir ve işledikleri günahı küçük saydıkları için genellikle o günahları terk etmek için ciddi bir şekilde karar vermezler. Oysa günahlara tevbe etmeyi ve pişmanlığı düşünmeden devam etmeye karar vermek, günah üzerinde ısrar etmek telakki edilir.
İmam Rıza aleyhisselam çok sarsıcı bir rivayette şöyle buyurur. Küçük günahlar büyük günahların zeminidir. Kim küçük günahta Allah'tan korkmazsa, büyük günahta da Allah'tan korkmaz. Yani eğer biri küçük bir günah işleyerek o günahı küçük ve naçizane telakki edecek olursa, bu durum onu günah işlemeye ve tekrarlamaya cesaretlendirir. Ki bu da Allah katında büyüyerek onun adına büyük günah sayılmaya başlar.
Yine eğer günahkar insan başkaları ona güvendiği ve onu izlediği biri ise ve işlediği küçük günahından insanlar haberdar olursa ve bu yüzden o günahın kabahati onların gözünde hafifleyecek olursa, bu şartlarda onun işlediği küçük günah Yüce Allah katında büyük günah gibi hesaplanır. Bu yüzden insan her türlü günahtan, velev ki küçük olsun, kaçınması gerekir ve böylece bu mübarek ayda hakiki orucun hakikatine ulaşması mümkün olur.
Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârekte tu'ti men teşâ'u ve temna'u. Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârekte tu'ti من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında yine geçen bölümlerde olduğu gibi mübarek Ramazan ayında oruç ibadetinin bazı ahkamını birlikte gözden geçirmek istiyoruz. İslam fıkhına göre dudakları dilimizle ıslatmak orucu bozmaz. Yine ağzımızda biriken salgı bezi suyunu yutmak da orucu batıl etmez. Yemekleri tatmak, ağzımıza bir şey girmediği takdirde sakıncası yoktur. Eğer oruçlu insan susama duygusunu gidermek için ağzında suyu gezdirirse fakat boğazından geçmezse orucu sahihtir. Ağzı su ile çalkalamanın da bir sakıncası yoktur. Fakat eğer su boğazdan aşağı giderse oruç bozulur ve oruç tutan kişi orucunu bozması gerekir.
Bazen sahurdan sonra yemeklerin veya diş macununun tadı ve kokusu bir süre ağızda kalır. Eğer ağzımızı çalkaladığımızda bu koku ve tat ağzımızda kalmaya devam ederse sakıncası yoktur. Eğer insan sahur yerken sabah ezanı olduğunu fark edecek olursa ağzındaki lokmayı hemen çıkarması gerekir ve eğer kasıtlı olarak o lokmayı yutarsa orucu batıl olur ve kefaret de ona vacip olur. Bu konuyu daha sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alacağız. Bundan başka eğer oruç tutan insan unutarak bir şey yerse başkalarının onu ikaz etmesi vacip değildir. Ancak vacip ihtiyat gereği eğer başkalarının önünde olursa ona oruç olduğu hatırlatılmalı ve eğer ağzında bir şey varsa çıkarmalıdır. Bu durumda orucuna devam etmesinin bir sakıncası yoktur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, oruç tutan müminler eğer dudakları çatlamasın diye vitamin içeren merhem sürürlerse, bu merhem ağzın suyu ile karışmadığı ve boğazdan geçmediği takdirde sakıncası yoktur. Yine şampuan ve kokulu krem sürmek de orucu bozmaz. Itır kullanmak da oruç tutanlar için müstehap ameldir. Fakat kokulu bitkileri ve çiçekleri koklamak zararlıdır. Bundan başka göze ilaç damlatmak da orucu bozmaz. Yine terleme bezleri tarafından cezbedilen ve terlemeyi önleyen maddeleri içeren terlemeye karşı kullanılan ürünler de besleyici olmadığından ve ilaç görevi olduğundan kullanılmaları orucu bozmaz.
Bazen insanın midesi ekşir ve sonuçta midesinden ağzına doğru bir şeyler akar. Eğer oruç tutan insan bu şeyi sehven yutarsa orucu bozulmaz. Fakat eğer kasıtlı olarak yutarsa orucu batıl olur. Yine eğer oruç tutan kimse midesi bulanıp iradesiz bir şekilde kusarsa orucu bakımından herhangi bir sorun yaratmaz. Fakat kasıtlı olarak kusacak olursa orucu batıl olur, kefaret de ona vacip hale gelir.
Eğer insan varlığına iyice bakacak olursa, sahip olduğu hiçbir şey ona ait olmadığını anlar. İnsan bir gün hatta hiçbir iradesi olmaksızın yaşamını yitirir. Peki, hayatı ve varlığı kendisine ait olmayan biri nasıl bedeni ve malının sahibi olabilir? Veya kendisini, eşi, çocukları ve mallarının sahibi ve maliki sayabilir. Böyle biri kelimenin tam anlamı ile fakirdir. Bu fakirlik ilahi kata yakınlaşma serveti dışında hiçbir türlü servetle giderilemez. Allahu Teala mutlak, gani ve her şeyden mutlak bağımsız olan tek varlıktır.
Duanın adabından biri de sadece kendisinin değil tüm alemlerin sahibi ve maliki olan yegane Allah'ın karşısında bu zilleti ve fakirliği idrak etmektir. Bu yüzden Allahü Teala Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Mübarek Ramazan ayı geceleri için tavsiye edilen Ebu Hamza Sumali duasında bu nokta açıkça göze çarpar ve idrak edilebilir. Bu duayı eden insan kendini ilahi muazzam ve mağfiret karşısında yoksul bir kul gibi görür ve onun huzurunda eğilerek niyaz eder. Bu duanın bir bölümünü hep birlikte okuyalım.
Ey Mevlam, aciz kulun senin kapına gelmiştir. Muhtaçlık onu senin huzuruna getirmiştir. Dua ederek senin ihsan kapını çalıyorum. Lütuf ve keremin hürmetine benden yüz çevirme. Dile getirdiklerimi kabul buyur. Seni çağırdığım gibi beni reddetmeyeceğini umuyorum. Çünkü senin çok şefkat ve rahmet sahibi olduğunu biliyorum. Allah'ım, sen hacetini isteyene ihsanda bulunmaktan yorulmayan kerimsin. Bu senden bir şeyi eksiltmez. Sen kendin vasfettiğin gibisin ve bizim vasfımızdan çok daha yücesin. Allah'ım, senden güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru konuşan dil ve büyük mükafat istiyorum. Ey Rabbim, bildiğim ve bilmediğim her hayrı senden istiyorum. Allah'ım, senden salih kullarının istedikleri şeylerin en hayırlısını istiyorum. Ey kendisine el açılanların en hayırlısı, ey bahşiş edenlerin en cömerti. Kendim, ailem, annem, babam, çocuklarım, yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili isteklerimi gerçekleştir. Yaşayışımı güzel kıl. Yiğitlik vasfını bende aşikar et. Bütün hallerimi ıslah et. Beni ömrü uzun, ameli iyi, nimetini kendisine tamamladığın, kendisinden hoşnut olduğun ve baştan başa mutluluk, keramet ve rahatlık dolu temiz bir hayatla yaşattığın kimselerden kıl. Sen dilediğini yaparsın. Senden başkası her istediğini yapamaz.
Değerli dinleyiciler, şimdi ise mübarek Ramazan ayının 29. gününün özel duasını birlikte dinleyelim.
Allahümme veşni fihi birrahman varzukni fihi tevfika vel ismâ ve tahhir kalbi يا رحيما بعباده المؤمنين
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin sonuna gelmişken Yüce Allah'tan hepimizin dua ve ibadetlerinin kabulünü bir kez daha niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bu arada bizleri www.farsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fars Körfezi Milli Günü.
İran İslam Cumhuriyeti takviminde miladi 30 Nisan'a denk gelen Hicri Şemsi 10 Ordu Beheş günü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır.
Bu adlandırma iki bakımdan çok önemlidir. Birincisi, bu adlandırma Fars Körfezi'nin hakiki ve ebedi kimliğine vurgudur. Tarih ve coğrafya kaynaklarında ve diğer birçok belgede her zaman sarsılmaz bir kimlik olarak belirlenmiş ve tarihçiler hatta milattan 400 yıl önce eserlerinde bu deniz için Fars Körfezi adını kullanmışlardır.
Bu adlandırmanın öneminin ikinci boyutuna gelince Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin seçkin konumu söz konusudur. Bölge tarihinin de ortaya koyduğu üzere Fars Körfezi tarih boyunca ve asırlardan beri önemli bir deniz yolu olarak siyasi ve ticari açıdan seçkin bir konuma sahip olmuş ve günümüzde de dünyanın en önemli uluslararası stratejik deniz yolu olarak bilinmektedir. Nitekim bu denizin stratejik önemi yüzünden Fars Körfezi şimdiye dek birçok kez sömürücülerin ve yayılmacıların saldırılarına maruz kaldı.
Fars Körfezi'ne sömürücülerin ayak basmasıyla birlikte bu bölge üzerinde sulta kurmak üzere askeri ve siyasi rekabetlerin alanına dönüştü. Portekiz, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Amerika bölgeye sultacı hedefleri doğrultusunda ayak basan ve bölgenin zengin kaynakları üzerine rekabet eden yalnızca bazı devletlerdir. Portekizli ünlü denizci Albuquerque, Kim Malaga, Aden ve Hürmüz Boğazı'na musallat olursa dünya ticaretine hükmedebileceğini söylemişti. Bu düşünceden hareketle Portekizler, miladi 1506 yılında Fars Körfezi'ne gelerek İran'ın Kış ve Hürmüz adaları gibi bazı önemli adaları işgal ettiler. Portekizlerin Hürmüz Boğazı üzerinde sultası sonunda 30 Nisan 1621'de son buldu.
Fars Körfezi çeşitli açılardan dünyanın diğer denizleri ve karalarından farklı ve seçkin özelliklere sahip olan bir bölgedir. Bu özellikler ona fevkalade seçkin bir konum kazandırmıştır. 20. yüzyılda petrol kaynaklarının bulunması ile birlikte Fars Körfezi dünyanın ana damarına dönüştü. Bölgenin zengin enerji kaynakları, coğrafi ve ticari konumu ile birlikte bölgenin önemini ikiye katlayarak Fars Körfezi'nin ticaret ana yolu olarak konumunu güçlendirdi.
Böylece Avrupalı güçlerin arasında stratejik siyasi rekabetlerin yayılmasıyla birlikte Fars Körfezi bu zümrenin strateji zincirinde önemli bir deniz yolu olarak ilgi odağına yerleşti. İngiliz sömürücüler de tarihin belli bir diliminde bu bölgeye göz dikti. Fakat sonunda onlar da bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bölgenin engebeli tarihini göz önünde bulunduran İran İslam Cumhuriyeti, Devrim Yüksek Konseyi Fars Körfezi'nin kültürel ve tarihi kimliğine vurgu yaparak Portekizlerin Hürmüz Boğazı'ndan ihraç edildiği gün olan 30 Nisan gününü Fars Körfezi Milli Günü ilan etti.
Öte yandan tarihi belgeler de bu denizin ta eski çağlardan beri Fars Körfezi olarak anıldığını gösteriyor. Nitekim Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar, özellikle deniz hukuku, bu bölgeyi ancak Fars Körfezi adıyla tanıyor ve başka hiçbir adı tanımıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği şimdiye kadar iki kez ayrı ayrı bildirilerde tarihi ve coğrafi belgelere, atlaslara ve haritalara göre bu denizin adı Fars Körfezi olduğunu vurgulamıştır. Gerçekte İngiliz denizciler ve coğrafya bilginlerinden 16. ve 17. yüzyıllardan geriye kalan sayısız haritada bu tarihi gerçeği ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
Yunan coğrafya bilgini Anaximander'in dünya haritası, yine ünlü Yunan coğrafya bilgini Hekateos'un dünya haritası ve ayrıca İskenderiyeli ünlü müneccim ve coğrafya bilgini Betlemyum'un dünya haritası bu bölgenin Fars Körfezi adı ile bilindiğini gösteren bazı tarihi belgelerdir. Yunan tarihçiler de yazılarında bu bölge için Fars Körfezi anlamına gelen Persicus Sinus adını kullanmıştır. Yine Avrupalılardan asırlar sonra yayınlanan haritalarda ve belgelerde de aynı ad kullanılmıştır.
Fars Körfezi gerçekte değerli bir hazine ve miras ve açık tarihi kimliği olan bir bölgedir. Nitekim eğer bu denize binlerce kez başka ad konulacak olursa bu bölge yine Fars Körfezi'dir ve ebediyen de Fars Körfezi olarak kalacaktır. Aslında bu tür sinsi ve şeytanca hareketler Fars Körfezi bölgesi coğrafi ve medeni değerleri yüzünden sürekli bölgesel ve küresel güçlerin rekabet ve sürtüşme alanı olduğunu gösteriyor. Ancak Fars Körfezi'nin derin tarihi tamamen İran medeniyeti, kültürü ve sanatının işaretleri ve simgeleriyle doludur. Ve bölgenin adını değiştirmek ve tahrif etmekle bunları yok etmek asla mümkün değildir.
İranlı jeopolitik ve siyasi coğrafya uzmanı ve araştırmacı Dr. Piruz Müştehitzade, Fars Körfezi için çakma atların kullanılmasına işaretle şöyle diyor. Bilim dünyasında Fars Körfezi için çakma at kullanılmaz. Bu tür sinsi hareketler Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan bazı ülkelerce itimat temelinde değil de sırf siyasi itiraz bağlamında kullanılmaktadır.
İslami İran'ın cesur milleti şimdiye dek birçok kez ecnebilerin Fars Körfezi üzerinde sulta kuramayacağını ortaya koymuştur. İngilizler 4 kez bu şehir liman kentine saldırdılar ve her 4 seferinde ulema savunma fetvası verdiler ve Reis Ali Delvari ve Ahmet Han Tengistani gibi büyük serdarlar ve yöre halkı büyük hamasetlere imza atarak her 4 seferinde de düşmanı yendiler ve bölgeyi onlara mezar ettiler.
İslami İran tarihi baştan başa İran milletinin kendi kimliğini, kültürünü ve tarihini koruduğu ve savunduğu hamasetlerle doludur. Fars Körfezi Milli Günü ise aslında bir kez daha bölge tarihinin azametini ve asaletini gözden geçirme fırsatıdır. Bu tarih Fars Körfezi adıyla iç içe olup ebedileşmiştir. Bu açıdan 30 Nisan günü İran kültürü ve tarihinin simgesi olmakla beraber İran milletinin Fars Körfezi'nde ecnebilere karşı dik duruşunun sembolüdür.
Değerli dinleyiciler, Fars Körfezi Milli Günü üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerine iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsute.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Çocukluğumda tek arzum günlerin çabuk geçmesi ve annem kadar büyümekti. Oyunlarımda annemin topuklu ayakkabılarını giyer, çıkardığı sesten büyüdüğümü hissederdim. Annemin siyah çarşafını örter, onun gibi konuşmaya ve yürümeye çalışırdım. Oyuncak bebeklerimin saçlarını tarardım, örerdim, hatta makasla keserdim. Benim oyuncak bebeklerim konuşurdu. Bu yüzden saçlarının uzamayacağına inanmazdım. Şimdi ben de çocukluğumun bebeklerine benzemişim. Aynaya her baktığımda gülüyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum. Güzel hayallerimi hatırlıyorum. O kadar iman. Uzun yıllar oyuncak bebeklerimin saçlarının uzamasını bekledim. Diğerleri gülüyordu.
ama ben bunun bir gün olacağına inanırdım. Zira benim bebeklerim konuşurdu. Şimdi her şey tam tersi olmuştur. Başkaları görmüyorlar. Fakat umut ve tebessümle her şey düzelir. Saçların tekrar çıkar, uzar ve sen yine her zamanki gibi aynı neşe dolu güzellikler dolusu kız olursun diyorlar. Fakat ben neden inanamıyorum? Ey gaybta olan, her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, nerede benim imanım? Neden kalbimde bir umut yok? Beni çocukluğuma geri götür ve çocukluğumu kalbime. O yıllarda aynaya bakarken dudakla, gözle ve kalbimle gülerdim. Her geçen gün kemoterapi sayesinde saçlarım biraz daha ve biraz daha dökülüyor. Onları özlüyorum Allah'ım. Saçlarımı ve oyuncak bebeklerimi. Ey Allah'ım! Ey ayıpları sürekli örten! Günler birbirini kovalıyor. Ve kalbim her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yüreğimin içi giderek boşalıyor. Yavaş yavaş korkmaya başlıyorum. Geleceğimi yapmaya büyük bir coşku ile başlayan bana ne oldu? Neden buradayım? Bu gelecek nereden geldi? Ve benim umut dolu mesut geleceğimi nereye götürdü? Evet, ben bir kanser hastasıyım ve zor bir yol ayrımındayım. Hastalığım yeni bir evreye girmiş. Sadece iki seçeneğim var. Ya teslim olacağım ya savaşacağım. Allah'ım, ey zorluları gideren, eğer teslim olursam ne kazanırım? Eğer savaşırsam ne kazanırım?
İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. Lebbeyke kad lebbeytu lek, lebbeyke innel hamde lek.
Kaybetmek mücadelenin sonuçlarından biridir. Savaşıp da kaybetmekten korkuyorum. Fakat teslim olmanın iki sonucu var ve her ikisi de kaybetmektir. Her halükarda kaybedeceğim. Kendimi, hayatımı, İmanımı ve seni. Hepsinden kötüsü seni kaybetmektir. Eğer teslim olup bu hastalığa yenilirsem, sana olan umudumu azar azar öldürürüm ve seni kaybederim. Ve ben bunu istemiyorum, sensiz kalmayı. Mücadelenin zafer olan bir ucunun umudu ile devam ediyorum. Ramaksız kalan elimle duvara yaslanıyorum, duruyorum ve devam ediyorum. Böylece hatta eğer kaybedersem de yine kullukta yüzüm ak olacaktır. Bu dünyanın sonunda kullukta yüzü ak olmaktan daha değerli ne var ki? Bir yazarın dediği gibi ne mutlu savaşarak kaybedenlere. Savaşmayan ve savaşan kişi arasında çok fark var. Biri savaşmadan kaybetmiştir, gerçek bir kaybeden. Fakat savaşarak kaybeden ise daha güçlenir ve bir başka mücadele için tekrar ayağa kalkar. Allah'ım! Ey kalpleri değiştiren, senin varlığınla kalbimi sanıyor. Bulunduğum burada herkes sevgi dolu, bu hastanede ve etrafında. Bu kentte kim beni görürse tebessüm ediyor, sevgi dolu bir tebessüm. Kentin sevgi dolu olmasını seviyorum. Kuralsız, kalabalık bir kentin sevgisini. Benim için yeni olan bir şey. Bu kentin ahalisi hep kavga eder, kimseye acımazlar. Dünyanın sonsuza kadar bu minvale döneceğini ve sonsuza kadar yaşayacaklarını sanırlar. Bu yüzden birbirlerine acımazlar. Fakat beni görünce gülümsüyorlar. Bana sevgi doludurlar. Bu sevgiyi seviyorum ve gülümsüyorum. Allah'ım, ben ölüm kokuyorum. Onlar bana acıyorlar. Öleceğimi ve onların dünyasından ayrılacağımı sanıyorlar. He, onların dünyası. Yoksa onlar ölmüyorlar mı? Neye güveniyorlar? Ne ile avunuyorlar? Ölüm kokmadıklarıyla mı? Boş bir hayalde kendilerini ölümden uzak, benimse yakın olduğumu görüyorlar. Komik değil mi? Siz gülmüyor musunuz? Sizin kentte de böyle değil mi? Bazıları ölümün onların kapısını asla çalmayacağını düşünürler. Allah'ım, ey kalplerin tabibi. Anneciğim şöyle diyor. Cevşen-i Kebir'in bir bölümü var. Şöyle. Ya tabib el kulub. Ne demek diye soruyorum, diyor. Yani ne zaman ki kalbinin durumu iyi olmazsa kalbini eline al ve onun yanına götür. De ki, ey kerem sahibi, ey muhteşem Allah'ım, bu benim kalbim. Kendin onu yarattın. Şimdi daralmış, korkmuş ve düzensiz atıyor. Ben ise tedavisini arıyorum. Sen ise tabipsin. Beni tedavi olmaksızın geri gönderme. Kimse Allah'ı benim anneciğim kadar tanımaz. Hiç kimse. Siz nasıl Allah ile bu kadar arkadaşsınız diye soruyorum sürekli Yasin okuduğum için, diyor. Aynaya bakıyorum ve diyorum ki, Allah'ım, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi. Gözlerim ıslanıyor, gözlerimi gözlerime dikiyorum. Gülünceye kadar aynaya bakıyorum. Kendimle oyun oynuyorum. Kim daha çabuk gülerse o kazanmıştır. Aynada gülüyorum, yüreğim de gülüyor. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Bir o kadar sadık ve bir o kadar da güvenle. Dudaklarım, gözlerim ve kalbimle gülüyorum. Eğer başımın üstündeki Allah, tanıdığım Allah'tan başka olsaydı, bundan başkası olsaydı, kalbim bu denli derinden ona ısınmazdı. Eğer biraz, sadece biraz daha az Allah olsaydı, biraz daha sözünün üstünde dursaydı, biraz daha az marifetli olsaydı, biraz daha az beni sevseydi veya en azından ben bundan daha az olduğunu bilseydim, o zaman ben de ona daha az umut bağlardım, daha az koşardım ve savaşmazdım. Yalnız yaşamaktan daha çok korkardım. Yalan söylemekten korkmazdım. İşleri yapmak üzerine daha az hesap açardım. Sabah akşam olmaya az hesap açardım. Günün birinde gaybtan yardım geleceği ve borç ceplerin dolacağı üzerine daha az hesap açardım. Yara izinin kaybolması ve acıların dinmesi üzerine, tüm mucizeler üzerine daha az hesap açardım. Eğer başımın ucundaki Allah olduğundan ve tanıdığımdan başka bir şey olsaydı, ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, ey gaybda olan her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, ey ayıpları sürekli örten, ey zorlukları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi, ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız sohbetimizin sonunda Cevşen-i Kebir duasının bazı bölümlerini ele aldık. Sizlerden ayrılmadan önce programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi tüm Filistin'in direniş sahnesine dönüştüğünü belirtti. İran'da İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı, Siyonist rejimi sevenlerin Erbil üstünden başka bir kaderi olmayacağını belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah herhangi bir İsrail saldırısına derhal yanıt vereceklerini belirtti. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedreddin El-Husi, Siyonist rejim İsrail ile uzlaşanların pişman olacaklarını belirtti. İngiltere'de İsrail karşıtı Yahudi hahamlar Filistin bayrağını dalgalandırdılar. Bilgisayar korsanlarının dün kutlanan Uluslararası Kudüs Günü öncesinde Siyonist İsrail'de iki radyo istasyonu hacklediği belirtildi. Salfit'te düzenlenen bir eylemde işgal güvenlik güçlerinden bir bekçi öldürüldü. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün zirvesinde olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Fars Körfezi'nin bölge ülkeleri arasında güvenli bir liman, bölgesel istikrar ve barışın sembolü haline geldiğini belirtti. İran ve Rusya arasında taşımacılık alanında kapsamlı bir anlaşma imzalandı. İran'ın Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Savaşı'nın büyük güçler arasındaki yıkıcı rekabetin sonucu olduğunu belirtti. Rusya, Ukrayna savunma sistemini ve helikopterini hedef aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın kendisine suikast düzenlemeye veya tutuklamaya çalıştığını iddia etti. Ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.